Ayrım 30.
Bunları bir tek belli bir kişi icat etmiş sanıyordum. Onların da adları unutulmuş gitmişti işte. Çok tutkulu, hırslı bir çocuktum. Adımın unutulmasına bir türlü razı olamıyordum. Her duada ızgara, maşa icat etmek gülünçlüğü aklıma gelir. Allah'a yeniden yalvarırdım. Allah'ım bir keşifte bulunayım ama mangal borusu, sacayak, çıt çıt gibi önemsiz şeyler olmasın. Büyük, çok büyük, önemli şeyler keşfedeyim. İlk rüşvet. Haftanın bir gecesi okul müsamere salonunda film oynatılır. Orada ilk gördüğüm film bütün ayrıntılarıyla aklımda. Adı Beyaz Rahibe. Bir kent üstüne yanardağ lavlarını fışkırtıyor, kızgın lav selleri insanları sürüklüyor. Ertesi günkü bir derste Rıfkı Bey ödev vermişti. Gece gördüğünüz filmden ne anladığınızı yazınız. İlk aferini bu ödevimle kazanmıştım. Çarşamba akşamları müzakere saatinde nöbetçi öğretmen dershaneye girer, o ders haftası içinde derslerinde başarı gösteren öğrencilerin bir yeşil karta basılı aferinlerini dağıtırdı. Bizim sınıftan ilk aferini alan bendim. Bir hafta içinde bir çocuk 6 aferin almışsa bu 6 aferinin yerine pembe kartona basılı bir tahsin verilirdi. Sanırım 4 tahsinde bir imtiyazdı. 2 mi 3 mi imtiyaz kazanan öğrenciye okulun tarihçesi yazılı ciltli bir kitap verilirdi. Bütün amacım aferinleri biriktirip tahsin, tahsinleri biriktirip imtiyaz, imtiyazları biriktirip o güzel armağan cildi almaktı. Ama hiçbir zaman bu armağan kitaba kavuşamadım. Hem de sınıfımızda en çok aferin alan öğrencilerden biri olduğum halde. Çünkü sık sık izinsiz kalıyordum. İzinsiz kalan öğrenci perşembe ve cuma günleri de evine gidemez, okulda kalırdı. İzinsiz kalan çocuk biriktirdiği 8 aferini verirse izinsizlikten kurtulurdu. Benim haftada 2, kimileyin 3 izinsiz aldığım bile olurdu. Kimi hafta topladığım bütün aferinleri verdiğim halde yine de izinsizlikten kurtulamazdım. İzinsizlikten kurtulmak için topladığım aferinleri, tahsinleri geri vermek yüzünden hiçbir zaman Darüşşafaka'nın armağan kitabına kavuşamadım. İlk aferin aldığım gece çok heyecanlı, çok sevinçliydim. O gece yatağıma yatınca her zamankinden daha çok dua ettim. Rıfkı Bey'in üzerimdeki etkisi büyüktür. O bize derdi ki, her gece yatağınıza girince önce bir nefis muhasebesi yapınız. O günkü davranışlarınızın hepsini bir bir gözünüzün önünden geçiriniz. Kimlere iyilik, kimlere kötülük yaptığınızı, kimlere kötü davrandığınızı düşününüz ki ertesi gün daha iyi bir insan olasınız. Yaşamayı hak edip etmediğinizi, bu güzel dünyada yaşamayı hak etmek için o gün ne işler yaptığınızı, ne kadar çalıştığınızı hatırlayınız. Böylece vicdanınız huzura kavuşur. Ondan sonra da dua ediniz. Rıfkı Bey'in bu sözlerinin o denli etkisi altında kalmıştım ki, hala her gece hep o nefis muhasebesini yapar, günlük çalışma ve davranışlarımı gözden geçirerek kendimi eleştirir, denetlerim. Böylece geçen o gün için ya kendimden hoşnut olurum ya da olmam. Olamazsam ertesi gün için daha hızlı çalışmaya hazırlanırım. İlk aferini aldığım gece yatakta kendimden çok hoşnuttum. Ertesi gün aferini eve götürünce kim bilir annem babam ne kadar sevineceklerdi, sarılıp beni öpecekler, kutlayacaklardı. İşte bu sevinçle o perşembe eve koşarak gitmiştim. Anne, aferin aldım ben. Annem de babam da hiç ilgilenmediler. Çok bozuldum. Onlara aferin almak çok önemsiz bir şeymiş gibi gelmiş olacaktı. Biraz olsun ilgilerini çekmek için Beyaz Rahibe filmini anlattım. Babam sinemayı hiç sevmez. Sinema delilik der. Aslı olmayan şey insan gölgelerine ilgi gösterilmesi. İnsanların şaşkınlığındandır. Sinema şeytanlık, tiyatro büsbütün ahlak bozucu, zihin karıştırıcı bir saçmalık. Galiba gençliğinde o ilkel sesi filmlerden birini seyretmiş olacak. Anlattığım Beyaz Rahibe filmi ilgisini çekmek şöyle dursun, babamı büsbütün kızdırdı. Ondan sonra film üstüne verilen ödev, aldığım aferin için ne yapsam ne söylesem ilgilerini çekemeyecektim. O hafta cuma günü okula dönerken annem bana sandığından çıkardığı bir ipekli mendil verdi. Açık mor renkli, salkım çiçeği renginde. Cep mendili büyüklüğünde kocaman bir mendil. Yanları sıçan dişi denilen işlemeyle işlenip kıvrılmış. Üstünde daha açık mordan çiçek desenleri var. Bir de güzel kokuyordu ki annemin sandığından çıkardığı o ipekli mendil. Bu hediyeye pek çok sevinmiştim. Bütün insanlar sevinçlerini başkalarıyla bölüşmek isterler. Çocuklarda bu istek daha da çok. Okula gidince ipekli mendilimi arkadaşlarıma gösterdim. Sınıf mümessilimiz olan Fahrettin, "O mendili bana versene," dedi. Mendilimi isteyecekleri hiç aklıma gelmemişti. Vermem demeye de alışmamıştım. Üstelik oldukça tembel ama sınıf mümessili olan Fahrettin'den çok korkardım. Çünkü öğretmenlerden eli sopalı Şakir Bey Fahrettin'i nedense çok severdi. Şakir Bey Fahrettin'i yaramazlık ediyorlar diye numaralarını bir kağıda yazıp kendisine verdiği çocukları hiç sorgusuz izinsiz bırakırdı. Fahrettin'e "Veremem," dedim. "Bu mendil hediye, annemin hediyesi." "Ama ben senden almasını bilirim," dedi. Hiç sesimi çıkarmadım çünkü korkuyordum. Bizim sınıfın mümessili Fahrettin'le bir üst sınıfın mümessili Nebil, yarı öğretmen filan gibiydiler. Hele o Nebil'in kocaman bir başı vardı, başı gövdesinden bile iriymiş gibi gelirdi bana. Dersimiz vücudu beşer, yani şimdi tabiat bilgisi derslerinde okunan insan vücudu. Öğretmenimiz eli sopalı Şakir Bey, mümessil Fahrettin kapıda, biz sıralarımızda oturmuş Şakir Bey'i bekliyoruz. Kimse de çıt yok. Fahrettin bana, "Ne konuşuyorsun?" dedi. "Gerçekten de konuştuğum yok. Sen şimdi görürsün." Numaramı yazdı kağıda, Şakir Bey gelince ona verdi. Şakir Bey sordu, "Nedir bu?" "Yaramazlık ediyordu efendim." Şakir Bey, "97 dedi. "Efendim?" Tir tir titriyorum korkudan. "Tahtaya gel." Gittim. "Basar'ı anlat." Basar, Arapça uzvu basar, görme organı, yani göz demek. Türkçesini söylemek kaba geliyor olmalı ki terimlerin hep Arapçalarını öğretirlerdi. Lisedeyken bile çok değerli tabiye öğretmenimiz ciğer denilmesine kızar, ille de rie denilmesini isterdi. Çok da iyi çalışmışım, çok iyi biliyorum. Başladım anlatmaya. Sordu söyledim, sordu söyledim. Bütün sorduklarını bildim. Kara tahtaya gözün kesitini ve tabakalarını da çizdim. Tabakayı karniye, tabakayı kuzahiye. Şakir Bey bu kez, "Üzeyini anlat," dedi. Üzeyin kulak demek. Efendim, üzeyin insanın işitme cihazı olan bir uzvu olup, üzeyini harici yani sayvan, üzeyini mutavassıt ve üzeyini dahili olmak üzere üç kısma ayrılır. Sayvan da paydos zili çaldı. Bütün ders anlatmıştım. Bir aferin bile alırım diye umutluydum. Şakir Bey, "İyi çalışmışsın ama," dedi, "önce ahlak lazım. Ben dershaneye gelmeden gürültü ettiğin için sana izinsiz veriyorum." Her dersimizin ayrı öğretmeni vardı. En çok hesap, imla, sarf-ı nahif, gramer. Kur'an, hüsnü hat, yani kaligrafi, düzgün yazı, ülüm-ü diniye ve siyer-i enbiya derslerinden aferin alırdım. Hele Kazım Bey'in hesap dersine gelmesini dört gözle bekler, beni derse kaldırsın diye boyuna dua ederdim. Galip amcamın öğrettikleri burada çok işime yarıyordu. İzinsizden kurtulacak aferinleri toplamıştım. Çarşamba akşamı aferinleri dağıtacaklar önce, sonra da mümessil izinsizleri okuyacak. Aferinler dağıtıldı. Sonra izinsizler okundu. Benim iki izinsizim var. İkincisinden haberim bile yok. Fahrettin adımı yazıp Şakir Bey'e vermiş. Aferinleri verip izinsizin birinden kurtuldum ama o hafta aldığım aferinler yetmediği için ikinci izinsizden kurtulamadım. Eve gitmezsem annem merak edecekti. Hasta olduğundan okula da gelemezdi. Babam da gelip beni arayamazdı elbet. Babam okula gelirse ona ne diyecektim, amcamı diyecektim. Anılarımda birçok öğretmenlerden söz ediyorum. Niçin kimisine çok iyi diyorum da kimisi için de işte böyle yazıyorum? Öğretmenlerin pek çoğu, ne yazık ki, elleriyle çocukların geleceklerini biçimlendirdiklerini bilemiyorlar. Bütün yaşama yön vermiş öğretmenlerim vardır. Büyük bir saygı duyduğum bu insanları hiç unutmuyorum. Perşembe günü öğle yemeğine gidiyoruz. Her perşembe olduğu gibi yine börek vardır yemekte. Yemekten çıktık. Arkadaşlar izini gidiyor. Fahrettin, "Ben o mendili senden nasıl olsa alacağım," dedi. Sesimi çıkaramadım. O günden sonra birkaç kez izinsiz daha aldım. Oysa hiç de yaramaz çocuk değildim. Bir sabah müzakeresindeyiz. Müzakerenin ortasında helaya gitmem gerekti. Fahrettin'den izin istedim. Kaşlarını çatıp, "Olmaz," dedi. "Müzakerede çişe gidilmez." Dönüp oturdum sırama. Ama duramıyorum ki. Yine gittim Fahrettin'e. Yalvarmaya başladım. "Müzakereden çıkılmaz," dedi. Daha önce aklın neredeydi? Yine sırama geçtim. Gözlerimden yaşlar geliyor. Bu ağlamak değil, zorlanmaktan. Daha da zil çalması da çok var. Kıvranıp duruyorum. Yine gittim Fahrettin'e, yalvardım. Bu kez yüzü yumuşayıp, mendili ver, bırakayım dedi. Mendili nasıl vereyim, sonra anneme ne derim? Döndüm. Ama artık sırama kadar gidecek halde bile değildim. Bütün arkadaşlara rezil olacağım. Peki dedi. Derslik kapısının ağzında, koridorda aldı benden mendili. Ama ben gidemiyorum ki. Hiç olmasa sınıfta arkadaşlarıma rezil olmadım ya. Helaya nasıl yetiştim bir ben bilirim. Bu açık mor renkli, üstünde daha açık mordan çiçekli desenleri olan kocaman ipekli mendil benim verdiğim ilk rüşvettir. 1937 yılında Ankara Harp Okulu'nda 2. sınıf öğrencisiyim. Fahrettin'i gördüm. Ulus'taki sinemalardan birinde belediyenin bilet denetçisi olmuş. Zaman zaman onunla bir gün karşılaşmayı, o ipek mendilin yeniden hesaplaşmasını yapmayı çok kurmuştum. Fahrettin'i görünce baktım ki benden rüşvet aldığı ipek mendili çoktan unutmuş. Ben de unutuverdim. Liseden sonra üniversiteye gidememiş olduğu için de üzüntü duydum. Ramazan geceleri. Darüşşafaka'nın unutulmaz anıları Ramazan geceleridir. Coşku daha Ramazan gelirken başlar. Bahçede her birimize büyük bir masa boyutunda yerler vermişlerdi. Bu küçük yerleri kazdık, çapaladık, oralara kırmızı turp, salata, soğan filan ektik. Bunlar yetişecek de Ramazan'da yiyeceğiz. Ramazan'ı çok severim. Çünkü oyun çok, ders azdır. Alabildiğine bir hoşgörü vardır. Sonra yaşamımızda büyük bir değişikliktir Ramazan. Sahur saatine dek yatağa girmek, uyumak yok. Boyuna oyun, koridorlarda koşar, fing atarız. Sahur yemeği yiyip yatarız. Öğleden sonrasına dek uyku. Öğleden sonra iki ders, yine bahçede oyun. Sonra iftar, biraz sonra da teravih namazı. Teravih namazı kılındıktan sonra yatağa girene dek en güzel saatlerimizdir. O gecelerden birinde Rauf'la koridorlarda alt alta üst üste boğuşmamızı hiç unutamıyorum. Bu türlü eğlenceli, oyunla dolu bir çocukluğum olmadığı için Ramazan geceleri oyunları bana çok değişik, çok eğlenceli geliyordu. 1927 Ramazan gecesi. Neşeli, sevimli çocuk Rauf'la yerlerde boğuşup, koridorlarda koşuşup duruyoruz. 1940 Eylül. Bulgaristan sınırında çadırlardayız. Teğmen Rauf bir çadırda hasta yatıyor. Ben uzakta, başka bir çadırdayım. Ata biniyorum, arkamda seyisim. Rauf'u ziyarete geliyorum. Kızgın, sinirli bir teğmen olan Rauf, hiç de o Ramazan gecelerinin neşeli çocuğu değil. Yüzüne dikkatle bakıp gözlerinde eski günlerimizden bir neşe kıvılcımı arıyorum ama boşuna. 1962 Ekim'i. Rauf'u Kadıköy'den İstanbul'a gelirken vapurda görüyorum. Bir emekli albaydır. Bütün çizgileri aşağı akmış. Daha sinirli, daha kızgın, üstelik karamsar da. O anlatırken bakıyorum yüzüne, gözlerinin içine, onda çocukluğumuzdan küçücük bir neşe kıpırtısı bile bulamıyorum. Birkaç kez Rauf'a Darüşşafaka Ramazanlarından söz etmek istiyorum ama onda algılanacak hiçbir duygu işareti yok. Bizden bir kuşak öncesinin hoyratları neler yaptılar bize, ne hale getirdiler bizleri. Şimdi biz sanki bize yapılanların acısını çıkarmak için bizden sonraki kuşağa aynı şeyleri yapıyor, ateşli bakışlarımızla onların gözlerindeki sevinci yakıp yok ediyoruz. Bir Rıfat vardı, galiba numarası 919'du. Çalışkan bir öğrenciydi ama nedense hesap dersinde pek başarılı değildi. Kazım Bey derse kaldırınca çok zaman kara tahtadan yüzü asık, gözleri dumanlı dönerdi. Yine hesap dersiydi, Kazım Bey'i bekliyoruz. Sınıf mümessili öğretmen kürsüsünün altından bir yerden nasıl oldu bilmiyorum temizlik mi yapılıyordu, bir küçücük çıkın bulup çıkardı. Tülbende sarılı bir şey. Tülbent açılınca içinden tuz çıktı. Tuzdan başka da bir şeyler var. Arkadaşlar bunun büyü olduğunu, öğretmenin sevgisini kazanmak için yapılmış olduğunu çabucak anladılar. Ama bu büyüyü Rıfat'ın hesap öğretmeni Kazım Bey için yaptırdığının nasıl anlaşıldığını şimdi bilemiyorum. Galiba Rıfat'ın yüzü kızarmıştı da öyle anlaşılmıştı. 1927 yılının bir günü. O iyi çocuk Rıfat'ın kürsüsünün altına koyduğu büyü çıkısı ortaya çıkmış. 1942 yılı bir günü. Kars müstahkem mevkiinde üst teğmen rütbesiyle 1. şube müdür yardımcısıyım. Manevradayız. Bir yedek subay, ordu komutanının emir subayı olmuş. Ordu karargahının bulunduğu tepede sarılıp kucaklaşıyoruz. Rıfat Darüşşafaka'yı bitirdikten sonra teknik üniversiteyi de bitirip mühendis olmuş. Yedek subaylığını emir subayı olarak yapıyormuş. Bir Ramazan akşamı iftardan önce bahçede oynuyoruz. Arkadaşların çoğu bilye oynuyorlar. Ben de istiyorum bilye oynamayı ama bir türlü beceremiyorum. Daha küçüklüğümde alışmamıştım. Her şeyin bir birikimi olması gerekli. İster bireysel birikim, ister toplumsal birikim. O birikim olmayınca nerede olursa olsun başarı kazanmak olanaksız. Kaptan denilen bir bilye oyunu var. Bir karenin dört açısına yerde çukurlar açılıyor, bir de ortaya çukur kazılıyor. İki çocuk bilyeyi parmaklarıyla nişanlayıp yuvarlayarak çukurlara sokacaklar. Dört dış çukurdan sonra kim önce orta çukura sokarsa bilyeyi kaptan oluyor. Beceremediğim için kimse benimle kaptan oynamazdı. Bir de kafa karış oyunu vardı. Kaptana göre daha kolay bir bilye oyunu. Ama ben onu da beceremezdim. Bilyeyi, ki mile derdik, bir türlü baş parmağımla işaret parmağımın arasına yerleştirip ustalıkla fırlatamazdım. Rıfat'la kafa karış oynuyorduk. Rıfat beni üst üste 2-3 kez yenmiş, ben de her yenilişimde oyun gereği onu sırtımda taşımıştım. Rıfat sonunda benimle mile oynamaktan tat alamadı. Başkalarıyla kaptan oynamaya gitti. Ben elimde renk renk çizgili bir cicoz, camdan büyükçe bir mile, içeri girdim. Duvarlar çok geniş olduğundan pencerelerin önünde de çok geniş, içerlek bir düzlük var. Duvarlar yerden bizim boyumuzdan daha alçak bir yükseklikteydi. Koridorla salon arasında açılmış bir pencereye gittim. Pencerenin yeşil boyalı geniş düzlüğünde elimdeki cicozu zıplatarak oynamaya başladım. Ne yapayım? Benimle kimse oynamazsa ben de kendi kendime oynarım. Cicozu lastik top yerine koymuştum. Sağ elimin ayasıyla dokundukça cicozun zıplaması çok hoşuma gitmişti. Kaça kadar zıplatabileceğim cicozu? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Ben sayarken birisi de başımın üstünde arkadan mile zıplatıyor. Kim bilir hangi çocuk. Dönüp baksam oyunum bozulacak. Bakamıyorum. Yapma! Diye bağırıyorum. 6, 7, 8, yapma, 9, 10, 11, yapma ve 12, 13, yapmasana. Ben elimle cicozu zıplattıkça tepemde birisi başka bir cicoz zıplatıyor. 18, 19, yapmasana ulan. 20, 21, kızgınlıkla yapma ulan hayvan diye geri dönünce karşımda eli sopalı Şakir Bey'i gördüm. Benim cicoz zıplatmama uydurmuş, boyuna elindeki sopayı başıma vurup durmuş da ben bir arkadaş başımda mile zıplatıyor sanırmışım. Nasıl korktum, nasıl? Bir çocuğu bu denli korkutmak yetmez mi? Hayır, yetmiyor. Aç elini. Açtım. Kabuğu sıyrılmış taze dalı kıyasıya vuruyor avucuma. Ay diye bağırıp iki büklüm olmuyorum başka çocuklar gibi. Belki de böyle yapmamı istiyor. Duruyorum öylecene, sıkıyorum dişini. Aç ötekini. Öbür avucumu açıyorum. İndirdiği bir değnek baş parmağımın avucuma bitiştiği yere gelince acısı canıma işledi. Durdum öylece. Vurdu, vurdu, çekip gitti. Sopadan parmaklarım uyuşmuş, iftarda kaşığı zorlukla tuttum. Müzakerede de parmaklarım kalemi tutamıyordu. Bir daha hiç mile oynayamadım. Hiç sevmem Şakir Bey'i. Kendini sevdirmedi ki. Has bahçe. Kış. Bizler ilerideki sınıflar kar yağmasını bekliyorlar. Kar yağınca Darüşşafaka'nın iptidai kısmı ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle talih kısım lise öğrencileri kar topu savaşına girecekler. Bundan önceki yılların kar topu savaşını ballandıra ballandıra anlatıyorlar. İptidainin talihi yendiği çok olurmuş. Kar yağıyor, kar topu savaşı başlıyor. İptidai bölümü öğrencilerinin talih bölümüne geçmeleri kesinlikle yasak. Ama kar topu savaşında saldırılarımız ilerledikçe tarih bahçesine de geçiyoruz. Savaş bu, normal zamanın yasaları savaşta geçerli değil. Yürüyün sağdan, öbür kol soldan saldırsın, hadi kaçıyorlar. Kar topu hazırlayıcılarıyla atıcıları ayrılmış. Tarihdekiler ağabeylerimiz bizim, biz onlara hep ağabey deriz. Ağabeyleri kaçırmak bir hoşumuza gidiyor ki. Biz savaşı çok ciddiye almışız ama ağabeylerin işin şakasında olduğunu savaş bitince anlıyorum. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Bizim neşelenmemizden keyifleniyorlar. Sonra bizi birden püskürtüyorlar. Kaçıyoruz. Kimimizin ayağından abası fırlamış, kimimizin ayakkabısının teki çıkmış, her şeyi bırakıp canımızı kurtarıyoruz. Bu saldırılarda, kaçışlarda tutsak da alınıyor. Bir kez de beni yakalıyorlar. Tutun şu bücürü, yakalayın. Kaçıyorum ama neye yarar? Bir el yakalayıp ensemden beni havaya kaldırıyor. Kartopu savaşını öyle ciddiye almışım ki gerçekten tutsak düşmüşüm de kurtulamayacakmışım gibi korku içindeyim. Ağabeyler beni elden ele birbirlerine atıyorlar. Ben Darüşşafaka'nın en küçüğü, en kısa boylusuyum. Bir bohça gibi kapışıyorlar beni. Sonunda Enver ağabey kapıyor, havaya fırlatıp fırlatıp tutuyor. Bu Enver ağabey Demokrat Parti iktidarında SEKA Genel Müdürü, şimdi de İzmit Belediye Başkanı olan Enver Atafırat'tır. O 11. sınıftayken ben 4. sınıfta olduğuma göre benden aşağı yukarı 6-7 yaş büyük. Yaşlıkta 6 yaş ayrım hiç önemli değil ama o yaşlarda 6 yaş ayrımı çokmuş gibi gelir insana. Enver ağabey anılarımda birkaç kez daha geçeceği için üzerinde duruyorum. Darül Eytamlılar da çok marifetler var. Aba yaparlar ayaklarına, çok iyi top oynarlar, çok da çalışkanlar nedense. Üstelik birbirlerine de çok tutkunlar. Yemekhaneden ekmek kabuklarını alıp koridordaki sobada kızartmak da onların marifeti. Sınıflarda soba yok. Soğuk havalarda koridordaki sobanın çevresine toplanıyoruz. Darül Eytamlılar buna bir şey kebabı yapmak diyorlar. Bir gece müsamere var. Fettah ağabey müsamerenin düzenleyicilerinden o yana bu yana koşup duruyor. Şimdi tanımış bir iş adamıdır. Heyecanla müsamere salonuna gidiyoruz. Son sınıftaki Vasfi Mahir ağabey kendi yazdığı şiirlerini okuyor. Sonra temsil başlıyor. Has Bahçe. Tiyatroya ilk ilgim bu piyesle başladı. O denli sevdim ki bu komediyi, ertesi gün hemen piyes yazmaya kalktım. Has Bahçe'nin Reşat Nuri'nin eseri olduğunu yıllar sonra öğrenecektim. Daha yıllar sonra da Reşat Nuri'nin bu oyunu Mark Twain'in Tarım Gazetesi adlı hikayesinden aktardığını ya da etkilenerek yazdığını görecektim. O günkü lise son sınıf öğrencisi Fettah abi bugün Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı'dır. Darüşşafaka'nın bugün Türkiye'nin en modern 1-2 eğitim kurumundan biri olması Fettah ağabeyin olağanüstü başarısının sonucudur. Darül Eytamlı Vahit. Her insanın unutamadığı çocukluk arkadaşları vardır. Darül Eytam'dan Darüşşafaka'ya gelenlerden Vahit de aynı sınıfın ayrı şubelerindeydik. Çok yakın arkadaşlığımız yoktu. Şimdi harika çocuklar var ya, Vahit birçoğumuzun gözünde geleceği çok parlak bir harika çocuktu. Hiç değilse ben onu öyle sanırdım. Coğrafya öğretmenimiz Osman Nuri Bey'di.